Ayrım 19.
Cevap: dıştaki hareket yer kaplayan şekilli bir şeydir. Fikir ise böyle olmayıp batıni bir haldir. Hareket gibi o bir yönde de helezoni veya daire şeklinde olamaz. Hareket gibi duyu organlarıyla hissolunur bir şey değildir. Şu halde hareketle fikir arasında bir zıtlık vardır. Vaka, esir titreşimlerinin ışığa ve sıcaklığın harekete dönüştüğü görülüyor. Fakat ışık esasında hareketten ibarettir. Ancak bu hareket ve titreşim duyuların fiilinin dış sebebidir. Onu ışık şeklinde hisseden benliktir. Benlik olmasa ışık da yoktur. Bunlar hareketin fikre dönüştüğünü ispat etmez. Hareket dışarıda yine hareketten bir şey hasıl etmez. Maddi bir sebep hareketi izah ederse de manevi olan düşünmeyi asla izah edemez. Bu bakımdan onu idare eden ve ona irtibat, ahenk veren sebebin de maddesiz olması zaruridir. Materyalistlere göre düşünme ve hareket hadiselerinin ikisi de beyinde vuku bulacaktır. Halbuki bu durumda beyin hem hareket edecek hem de bunu düşünce şeklinde hissedecek. Yani hem fail hem etkilenmiş olacak. Bu imkansızdır. İstenen şey cismani hareketi bir cismani sebebe bağlamak değil. Cismani olmayan fikri maddenin tabiatıyla izah etmektir. Materyalistlerin yapamadıkları ve yapamayacakları şey de budur. İ.Fenni adı geçen eser sayfa 156. 4. Ruh-beyin ayrılığı. Akıl ve fikri beynin hacmine, ağırlığına, yoğunluğuna, teşekkül tarzına bağlayan maddeciler, bunlardan hangisinin fikri meydana getireceğini tayin edemiyorlar. Bu da açıkça gösteriyor ki, asıl sebebin bunlardan hangisi olduğunu kendileri de bilmiyorlar. Eğer fikir bu şartların birine değil de toplamına tabidir denilecek olursa, şöyle cevap veririz. Bu hususta inceleme yapanlar bu şartların hepsinin bilinmediğini itirafta birleşmektedirler. Şu halde bizim ruh dediğimiz bu meçhul şartlardan biri olabilir. Bunun aksi nasıl ispat edilir? Sonra sayılan bu şartları nakzedecek birçok hadiseler vardır. Mesela köpeğin beyni koyundakinden fazla değildir ve öküz beyninden küçüktür. Halbuki o koyun ve öküzden zekidir. Bunun gibi filin beyninin ağırlığı insanınkinin üç mislidir. Hayvanların beyin kütleleri eşit olduğu halde bunlardan birinin cüssesi daha küçük olmasından dolayı beyni niçin akli vazifeye daha uygun olsun? Bunu ispat etmek lazım gelir. Beyindeki kimyevi sentez de böyledir. Mesela balıkların beyninde fosfor pek fazla olduğu halde bu hayvanın ahmaklığı darbu mesel olmuştur. Delilerin beyninin tahlili sonunda bunlarda genellikle insanlara nispetle daha çok fosfor bulunmuştur. İ.Fenni adı geçen eser sayfa 525. Flammarion bir beynin az çok 3 libre ağırlığında bir ilikten beyaz veya sincabi renkte liflerden, fosforlu damarlardan, şam, su, albümin vesaire mürekkep olduğunu gördük. Bunların içinde düşünen madde hangisidir? Fosfor mu, albümin mi, oksijen mi? Düşünme kuvveti basit bir zerreye, bir atoma bağlı olduğu halde sizin ruhun ölümsüzlüğünü inkara hakkınız yoktur. Beynin her zerresinde hissetmek kabiliyeti olduğu halde duyuların tabiatlarına göre ben tek değil, çok olmak icap eder. Bu durumda beyinde ne kadar zerre varsa o kadar ben olacaktır. Halbuki insan kendinde birkaç şahıs olduğunu hiçbir zaman hatırına getirmemiştir. Lakin her zerrenin kendisi çeşitli şekilde terkip edilmiş atomların, basit cisimlerin bir toplamıdır. Şimdi düşünecek olan her zerre midir? Bu en saçma bir varsayım. Büchner, beynin düşünceye hizmet eden kısımlarından birine gelen bir afetin aklı da bozacağını ve bu hususta eğer bir istisna görülürse, bunun afetin geldiği yarı kürenin vazifesini diğer yarı kürenin yapmasından ileri geldiğini söylüyor. Başının bir tarafı sakat olan bir kimse hayatı boyunca ahmak kalmıştır. Şu halde diğer yarı küre hasta olanın vazifesini yapmamıştır. Öyleyse beynin düşünmeye yarayan kısımlarından birine gelen bir hastalığın istisna olarak zekayı bozmadığını gören Büchner bile itiraf ediyor. Zira bu kürelerin birbirinin yerine geçmesi bütün hallere şamil değildir, diyor. Büchner ruh müstakil bir şey olsaydı, kloroform koklayınca kendini müdafaa ederdi, diyor. Hayat devam ederken ruha nasıl vazifeyi terk etti denir? Duyu aleti olan beynin bozulması ile duyuların da bozulması zaruri değil midir? Büchner, beyinleri çıkarılan bazı hayvanların zihni kuvvetleri kesildiği halde suni şekilde besleyince senelerce yaşadıklarını söylüyor. Ruhun beyinden bağımsız bir varlık olduğuna bundan iyi ne delil olabilir? Büchner, beynin basit değil, karmaşık olduğunu söylüyor. Beynin terkibinde keşfedilmemiş cisimler veya ayrı cinsten şekiller olsaydı, kitaplarda okurduk. Bu cevap değil, spiritüalistlere bir silahtır. Çünkü onlar bu milyonlarca hücreleri merkezlendiren ve düşüncenin bütünlüğünü meydana getiren bir şeyin varlığı zaruri değil midir, diye bir sual sorabilirler. Büchner, spiritüalistlerin beyni bir piyanoya benzetmelerini küçük görüyor. Böyle her yönden piyanoya tabi bir piyanist tasavvur edilebilir mi, diyor. Çünkü ona göre fikir beynin bir fiilidir ve piyano kendi kendine çalar. O halde Büchner, vahdet ve aynilik gibi sıfatlarla maddeye mahiyetçe tamamen zıt olan fikri, maddenin nasıl husule getirilebileceğini izah ve ispat etmeliydi. Halbuki maddeciler buna hiçbir zaman muvaffak olamamışlardır. Şu halde ruhçuların teşbihleri pek doğrudur. Beyin, ruhun duyular alemine özgü bir idrak aletidir ve onun bir sazı gibidir. Piyanist, yani ruh, kamil ve maharetli olunca küçük bir piyano ile pek büyük maharetler göstermekte ve olgun olmayınca en büyük piyano ile ancak çok adil bazı nameler yapabilmektedir. Fakat piyano bozulunca piyanist ne kadar maharetli olsa icra edeceği namelerin ahenkli olmaması pek tabidir. Büchner, ruhun merkezi beyindir, diyor. Halbuki beyin ruhun bir aletidir. Ruh bir takım vazife ve fiillerden ibaret olamaz. Çünkü o halde bunlar arasında vahdet ve irtibat bulunmaz. Şahsiyet ve aynilik böyle bir varsayıma mahal bırakmaz. İ.Fenni, adı geçen eser sayfa 546. Şu halde ruha beyinde bir yer tayinine çalışmak abestir. Ruh hayatın başlangıcıdır, bedenin her tarafında mevcuttur. Düşünce, hafıza, hayal gücü onun kuvvetleridir. Bunları beyin vasıtası ile kullanır. Hayvan ruhunu terkip eden kandır. İnsan ruhu ise mahiyeti meçhul bir Rabbani lütifedir. Kanı sevk eden kalptir. Şu halde kalbe hayat veren beyindir. Demek doğru olmayıp aksine beyne hayat veren kalptir demek lazım gelir. Şu halde beyne ruhun merkezi gözüyle bakmak nasıl doğru olur? İsmail Fenni'nin bu bahse ait son sözlerini şunlar teşkil edebilir. Ruhu bedenden tamamen ayıran vahdet, basitlik ve aynilik delilleri iptal edilmedikçe ve uzvi cisimlerden her birini ona mahsus bir plan gereğince tanzim ve teşkil edecek maddi bir sebep gösterilmedikçe, ruhun varlığını inkara hiçbir şey yetki veremez. Beden meni içinde bir zerre iken beyin teşekkül etmemiştir. İ.Fenni, adı geçen eser sayfa 530. Onu çocuk haline koyan, sonra her organını bir plan üzere ve belli bir nispet dairesinde teşkil eden şey ruhtur. Bu bilinen maddenin yapacağı bir iş değildir. Eğer ruh, Büchner'in dediği gibi beynin bir vazifesinden ibaret olsaydı, bugün psikolojiyi öğretim programlarından kaldırmak icap ederdi. 5. Ruhun ebedi olduğuna dair felsefi deliller. Ruhun ebedi olduğunu ispat için İsmail Fenni'nin getirdiği deliller şunlardır. A. Genel kabul delili. Ruhun ölümsüzlüğü üzerinde önemine binaen pek çok tetkik yapılmıştır. Bunun neticesinde bütün milletlerin ruhun bekasını kabul ettikleri anlaşılmıştır. Zira ölülerinin ruhları için dua etmekte, sadaka vermekte, kabirlerini ziyaret etmektedirler. Bu kadar mühim bir meselede ruhun ebediliğini hep beraber kabul etmeleri ve ibadet, sadaka gibi nefsin arzularına aykırı bir takım teklifleri seçmeleri, ruhun ebediliğinin bir hakikat olduğuna delalet eder. B. insanın emellerinden çıkarılan delil. İnsanda mutluluk, hakikat, hürriyet için pek ziyade bir emel hevesi vardır. Halbuki bunlara şu dünya hayatında pek noksan, esassız ve çabucak kayboluveren bir şekilde nail olmaktadır. Bu arzu ve emellerin bizim tabiatımızdan doğduğu şüphesizdir. Cenab-ı Allah faydasız ve hikmetsiz bir şey yapmaz. Şu halde bu alemde daima boşa çıktığı halde kalbimizden silinmesi mümkün olmayan bu ümit ve emellerin diğer bir hakikat olması icap eder. C. İnsan ruhunun basitliğinden çıkarılan delil. Beden bir takım parçalardan mürekkeptir. Bir nehrin sularının daima yenilenip değişmekte olduğu gibi, bu parçalar da daimi surette yenilenip değişmektedirler. Bunlar nihayet kayıplarını yerine getiremeyecek bir hale gelir ve bu yenilenme durur. Ölüm vuku bulur. Beden onu terkip eden unsurlara ayrılır. Lakin ruh terkip halinde olmayıp, basit olduğundan yenilenme ve değişme olmaz. Vahdetini daima muhafaza eder. Cismin yok olmasını icap ettiren gıda alma imkansızlığı ve yenilenme gibi sebepler ruhta mevcut değildir. Şu halde basit, bölünemez ve değişmez bir esasa ölüm tesir edemez. Ruh tabiatının beden tabiatına aykırılığı dolayısıyla cisimle beraber yok olmayıp baki kalması için lazım gelen şarta sahiptir. Şu halde ruh ölümsüzdür. İ.Fenni adı geçen eser sayfa 157. D. İlahi adaletten çıkarılan delil. İnsanda adalet fikri vardır. Faziletin mükafata ve kötülüğün de cezaya layık olduğunu aklı ve vicdanı kendisine haber veriyor. Halbuki bu dünyada fazilet sahipleri daima mutlu olmadıkları gibi kötülük yapanlar da saadetten mahrum değildirler. Bilakis bazen kötülük cezası kaldıktan başka galip de geliyor. Ve fazilet takdir edilmediği gibi ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Halbuki adalet ve intizamın gerektirdiği şey, faziletin mükafata mazhar olması ve kötülüğün cezaya çarptırılmasıdır. Şu halde bu dünyada vuku bulan bu haksızlıklardan dolayı, hakkı yerine getirmek üzere bir ahiret hayatının varlığı muhakkaktır. 6. Ruhun bekasına yapılan itirazlara cevap. Ruhun ölümsüzlüğüne dair getirilen bu delillere yapılan çeşitli itirazları İsmail Fenni cevapsız bırakmıyor. Önemine binaen bunların bazılarını aşağıya alıyoruz. 1. Ruhun bekasına karşı itiraz yapılmıştır. Deniliyor ki insan ölümsüz bir ruha malikmiş. Akli ve iradi fiiller onunla açıklanabilirmiş. Öyle olsun. Fakat yüksek ve aşağı derecedeki hayvanlarda görülen akli fiiller başka türlü açıklanabilir mi? Bir istiridyede ve ancak mikroskopla görülebilen bir hayvancıkta da baki bir ruh olduğunu tasdik etmek mi lazım gelecektir? Yoksa Descartes'la beraber hayvanın bir makine olma varsayımını mı tercih edeceksiniz? Cevap: böyle bir sual ruhun ayırıcı vasfının tam anlaşılmamasından doğmuştur. Ruh kelimesinin çeşitli manaları vardır. A. Hayatın aslı demektir. Yani gıdaları bedenin unsurlarına uygun bir hale koyar. Bu manaya göre ruh hayvan ve bitkide de bulunur. B. İkinci manası duyarlı ve hareketli ve iradeli demektir. Bu manada hayvanlar bitkilerden ayrılır. C. İnsan ruhu akıl ve ben, nefsi natıka demektir. Nutuk, konuşmak, insana mahsus olduğundan bu manada insan diğer hayvanlardan ayrıdır. Hakikatte her hayvanda duyarlılık, görmek, işitme, zevk, koklama ve dokunma hisleri vardır. Bunların bazıları insanınkilerden bile üstündür. Onda da lezzet ve elem vardır. Sahibinin meskenini bilir. O da hatırlar, hayal eder, dostunu düşmanını ayırt eder. Bunlardan başka şehvet, gazap, korku, nefret, kin gibi nefsani haller de vardır. Hasılı Descartes'in dediği gibi hayvan dışarıdan gelen tesirlerle hareket eden bir makina değildir. Çünkü böyle mekanik bir hareketin kendiliğinden değişmemesi lazımdır. Halbuki bir at arabacının marş kumandasını ve kamçının şakırtısını işitince derhal yürümeye başlar. Önüne bir hendek gelince durur. Bununla beraber kendinde mevcut bu sıfat ve kuvvetler atın ölümsüzlüğünü temin etmez. Niçin? Çünkü natıka denilen ruhani hakikat ve Rabbani latife onda yoktur. İnsana akıl ve bu vasıta ile Allah'ın varlığına ulaşma, iyiyi kötüden ayırma kuvveti, hayvanlara ve kendi türü üzerinde tasarruf ve hakim olma yetkisi verilince, tabiatıyla kendisi dini görevler yüklenmiş olur. Dolayısıyla ilahi adalet onun ölümden sonra şahsiyetini koruyarak hesap vermesini ve ona göre ceza veya mükafat görmesini icap ettirmiştir. İnsanda şahsiyeti ve dünya hayatının hatırasını koruyarak baki kalan şey hayvani ruh değil, nefsi natıkadır. Burada dikkati çeken bir nokta var. İnsan akıl sayesinde tabiat kuvvetlerine ve hayvanlara hakim olduğu gibi kendi cinsinden bazılarına da hakimdir. Kendisinin eline emanet olarak verilen bu hakimiyetten bir gün hesap vermeye mecbur olmadığı nasıl kabul edilebilir? Bir takım peygamberler gelmişler, doğru yolu göstermişler, bazıları kabul etmişler, bazıları da iman etmemişlerdir. İman edenler rahatlarını, mallarını, canlarını feda etmişlerdir. İman etmeyenler de zulüm, işkence ve bütün kötülükleri yapmışlardır. Bunlar cezalarını görecekleri için geçelim. İ.Fenni adı geçen eser sayfa 167. Lakin iman edenlerin Allah rızası için yaptıkları fedakarlıkları takva ehlinin, Allah'tan korkanlar. İbadet, taat ve mücahideleri, döktükleri gözyaşları heba mı olacak? Cenab-ı Hak ilahi aşkını bunların kalbine kendilerini bir müddet elem ve keder içinde bıraktıktan sonra ebedi bir yokluk içine atmak için mi verdi? Diğer taraftan bir takım zalimlerin yaptıkları zulümler, işkenceler, hunharlıklar cezasız mı kalacak? Peygamberler halkı aldatmak için mi gönderilmiş olacaklar? İnsana bu vicdan kendisini boş bir takım ümitlere düşürmek ve zaten keder ve musibetlerden takatı kalmayan şu dünyada nail olabileceği lezzet, refah ve saadetten de kendini mahrum etmek için mi verilmiş olacak? Haşa! Bunları ancak kafirler düşünebilirler. Akli muhakeme neticesi evvelden beri insanlar ahiret ve Allah'a iman etmişler ve ölülerin ruhları için sadaka vermişler, kabirlerini ziyaret etmişlerdir. 2. Bu itirazlar şöyledir. İnsanın içgüdüleri ve duyuları bilimsel bir kanaat usulü için kafi sebep değildir. İnsanın fikirlerinde hata olduğu gibi duyularında da olabilir. Şu halde umumi inançlar ruhun bekasına delil olamaz. Cevap: bu içgüdü ve duyuların genel daimi imhası imkansız ve bütün memleketlerde asırlarca mevcut olduğu ve her çeşit taarruzlara, fikir ve ilmin şüphelerine karşı koyduğu, sonra da bugüne kadar devam ettiği düşünülürse, insanın tasdikinden kendini kurtaramayacağı ve mühim hadiselerden olduğu şüphesizdir. Hasılı, insanda Allah fikri, hayır ve şer, ahirete ait ceza ve mükafat fikirlerine yükselmek yaratılıştandır ve maksatsız bir içgüdü görülmemiştir. 3. Dünyada kötüleri cezalandıracak kanunlar, örf ve adetler yok mudur? Bu kanunlara bir de kötülük yapmaktan doğan ızdırap ve iyilik yapmaktan doğan memnuniyet ve halkın nefreti ve hürmeti ekleniyor. Bunların hepsi kafi bir tedip kuvveti teşkil etmez mi? Zaten mükafat ümidiyle bir hayır işlemek, ücretli bir iş görmek gibi bir alışveriş, bir menfaatperestliktir. İnsan iyiliği sırf iyilik olduğu için yapmalıdır. Yoksa faziletin ne kıymeti kalır? Cevap: dünyada bazen nice feci cinayetlerin meçhul kaldığı veya ispat edilemediği ve nice günahsızların bir garaz ve iftira yahut bir yanılma ve hata neticesinde haksız yere ceza gördükleri, hatta hapishanelerde öldükleri herkesin malumudur. Evet, vicdanda hasıl olan haz yeniden hayır işlemeye teşvik eder. Izdırap da fenalıktan bir dereceye kadar men edilebilir. Fakat bu haz ve ızdırap hiçbir vakit insanın layık olduğu ceza ve mükafatın yerini alamaz. Sonra bazen öyle vicdanlar vardır ki, ızdırap duyacağı yerde zevk alır, haz duyar. İ.Fenni adı geçen eser sayfa 169. Ceza korkusundan da işlenecek fenalığın meçhul kalması, veya kanunen sabit olmaması ümidine her vakit galip gelemediği vakalarla sabittir. İyiliğin mücerret iyilik olduğu için yapılmasına gelince, bu gibi sırf felsefi ve manevi bir gayeye vurgun olanların filozoflar içinde bile pek az bulunacağı şüphesizdir. Dünyada layık olunan ceza ve mükafatın mevcut olduğunu hiç kimse iddia edemez. Hele riyakarlık, alçaklık, bencillik, korkaklık gibi bir takım rezaletler için hiçbir ceza tayin olunamamıştır. Cemiyet kendisini doğrudan doğruya ilgilendirmeyen iyilik ve kötülüklere ilgisizdir. Hatta ahiret mükafatı olmayınca tarihte namını baki kılmak zayıf bir tesellidir. Bunun yanında hem cinsi ve vatanı uğrunda canını feda etmiş nice kahramanların adları bile meçhuldür. Şu halde dünyada tam bir adalet tesisinin imkansız olduğu meydandadır. Halbuki Cenab-ı Allah mutlak adil olduğundan bir gün herkesin layık olduğu ceza ve mükafatı verecektir. Bu sebeple ahiret hayatının varlığı zaruri ve mutlaktır. Zaten insanın bu alemde işgal ettiği yüksek mevki, hareket ve fiillerindeki hayvanlara kıyas olunamayacak ehemmiyeti göz önüne almak, kendisinin büsbütün başka bir gaye için yaratıldığına ve ahiret hayatına namzet olduğuna kanaat getirmek için kafidir. 4. Bu itirazda uzun asırlar zarfında dünyaya gelen adamların hepsi kıyamet gününde dirildikleri zaman, yeryüzündeki maddelerin bunların vücutlarını teşkile kafi gelmeyeceği yahut yeryüzünün bu kadar kalabalığı taşıyamayacağı ileri sürülüyor. İ.Fenni adı geçen eser sayfa 172. Cevap: bu itiraz da boştur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de o gündeki arz başka arza, semalar da başka semalara değişir. S.14 A.48 buyurulmuş olduğundan yer küresi kıyamet gününde değişecektir. Bu sebeple bu itiraz da düşmüştür. 7. Diğer iddialara cevap: ruhun ebedi olmadığını ispat konusunda Büchner'in ileri sürdüğü diğer iddialara İsmail Fenni'nin cevapları şunlardır. Büchner bir arızadan dolayı şuur kaybolunca ruhun nerede olduğu hakkında spiritüalistler bir fikir ileri süremezler diyor. Kaybolan şuur, ruhun beyin vasıtasıyla olan şuurudur. Ruh kendine mahsus olan yüksek şuuru hiçbir vakit kaybetmez. Bu şuura zamanımızda alt şuur denilmektedir. Medyumların kendilerinden geçtikleri anda nefislerine şuuru yoktur. Bu esnada bedeni ilgilendiren şeylerden bir derece azade kalan yüksek şuurun tezahür eden hayrete şayan eserleri bugün inkar edilemez şekilde sabittir. Biz medyumların ölü ruhlarıyla konuştuklarına inanıyoruz ve bu hadiselerin vuku Avrupa ve Amerika'nın en seçkin alimleri tarafından tasdik edilmekte, ehemmiyetle incelemelere devam olunmaktadır. Bunca asırlardır ruhun bekasına inananlar, bu hususta medyumlardan delil beklememiş oldukları gibi bizim de böyle bir delile ihtiyacımız yoktur. Bu sözleri inancımızın akli olduğunu ve tecrübe ile de günden güne teyit edilmekte bulunduğunu ispat için söylüyoruz. İ.Fenni, adı geçen eser 572.